8. Ayrım.
Okulu da iyi gitmiyordu. Tavırları, davranışları ve ciddiyetsizliği hakkında sık sık şikayet alıyordum. Sürekli ceza alıyordu. Müdür onu düzenlemesi halinde okuldan kovmakla tehdit etmişti. Buna çok üzülmüştüm. Kendimi çaresiz hissediyordum. Bu konuda Nick'le de çok konuştum. Öyle ki ikimize de bıkkınlık geldi. Ama ona yardım edebilecek araçlara ya da beceriye sahip değildim. 8. sınıfın partileri daha da çılgındı. Oğlanların çoğu kontrolden çıkmıştı. Sera'nın kız arkadaşları ise onun için hala üzülüyorlardı. Nick o sıralar Sera'nın en iyi arkadaşlarından birine aşıktı. İkisi sürekli Sera'dan söz ediyorlardı. Nick gibi Sera da insanları derinden etkileyen çocuklardan biriydi. Ve insanlar hala onu konuşuyorlardı. Yokluğu henüz kapanmamış bir yaraydı. Ve arkadaşlarının bununla baş etmekte zorlandıkları açıkça ortadaydı. Nick'in günlüklerinde yazdığına göre 13 yaşında hala esrar ve alkol kullanmaya devam ediyordu. Bunu öğrendiğimde hiç de memnun olmamıştım. Hatta fazlasıyla üzgündüm. Onu yakalamama fırsat vermeyecek kadar dikkatli davranıyordu. Ama bunu duyduğumda ortalığı ayağa kaldırmıştım. Bu konuda da dürüst davranmıştı. Bu hem iyiydi hem kötü. O kış boyunca günlüğüne yazdığı yazıların hepsi rahatsız edici. O zaman bu yazıları okumuş olsaydım paniğe kapılırdım. Sera için ne kadar üzüldüğünü biliyordum. Ama depresyonunun derecesinin farkında değildim. Sürekli odasında oturuyor ve ailesini yok sayarak, ki bu asla iyiye işaret değildir, kendini bizden soyutluyordu. Onu bundan kurtarmak gittikçe zorlaşıyordu. Üstelik tümüyle 13 yaşının getirdiği bir başkaldırı yaşıyordu. O sıralar beni düşmanı gibi görüyordu. En azından zaman zaman. Bununla birlikte onun hakkında konuşmak için okula gittiğimde bana minnettar kalıyordu. Bunun için bana teşekkür ediyordu. Ama başını da sürekli belaya sokuyordu. Notları da düşüyordu. Oysa liseye geçmek üzereydi. Özenle günlük tutmaya devam ediyordu. Ama özel hayatına saygımdan onları asla okumadım. Yazılarına şimdi bakıyorum da yalnız, mutsuz, korkmuş olduğunu ve bazen bunlardan utandığını söylediğini görüyorum. Hep mutsuzum. Hep yalnızım. Kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum. Yalnızım ve arkadaş grubumun içinde de kendimi uyumlu hissetmiyorum. Çok mutsuzum. Zavallı ve yalnız olduğundan, kendine saygı duymadığından, daha 13 yaşında kendini dünyanın merkezi gibi görmeye başladığından, bunun çok zor olduğundan söz etmiş. Diğer insanları sevmek benim için çok zor demiş ve tekrar tekrar aynı şeyi yazmış. Sera'yı çok özlüyorum. O benim en iyi dostumdu. Onu öyle çok seviyorum ki onsuz yaşamak istemiyorum. Ocak 1992'de 13 yaşındayken ise şöyle demiş. Gelecek bana acıdan başka ne getirecek bilmiyorum. Sera'yı çok özlüyorum. Hayatımın bir anlamı kalmadı. İntihar etmeyi düşünüyorum. Bu, intihardan söz ettiği ilk yazısı. Okurken yüreğim titriyor. Şubat'ta tekrar buna bir son vermek istiyorum diye yazmış. Sera'yı özlediğinden ve üzüntüden hasta olduğundan bahsetmiş. Günlüklerinde Sera'ya mektup yazmaya başlamış ve ona ne kadar yalnız ve mutsuz olduğunu anlatmış. Sonuna da bana bir yer ayır, yakında senin yanında olacağım diye eklemiş. Bir keresinde uyku haplarıyla intihara kalkıştığını yazmış. Ama bu doğru olmayabilir. Çünkü eğer böyle bir şeye kalkışsaydı bundan haberim olurdu. 2 hafta sonra kafasına geçirdiği bir çöp torbasıyla intihara kalktığını, sonra da bundan vazgeçip torbayı kafasından çıkardığını söylemiş. Sera'yı özlemesiyle ilgili yazıları bu kadarla kalmamış. 1992 Şubat'ının sonuna doğru, hala 13'ündeydi, yazısını şöyle bitirmiş. Keşke ölsem. Her şey biterdi. Kendim hariç herkesi ve hayatı seviyorum. Mart'ta bir kez daha intihara kalktığını ve Nisan'da bunu tekrar denediğini belirtip eklemiş. Yakında intihar edeceğim. Ve sonra ciddiyetle düşüncelere dalıp, çok mutsuzum. Belki de manik depresifim. Hayattan bıktım. Herkes benden nefret ediyor. Ben de herkesten nefret ediyorum diye devam etmiş. Kabus gibi günler geçiriyordu herhalde. Çok mutsuz olduğunun ve bizden uzaklaştığının farkında olmama rağmen bu denli çaresiz olduğunu ve buna nasıl engel olacağımı bilmiyordum. Nick'in ne kadar mutsuz olduğunu düşündüğümü terapistine söyledim. Ama doktor benim kadar endişeli görünmedi. Ya da bunu belli etmedi. Sanki işimle, ünümle ve diğer çocuklarımla ilgili şeylerden konuşmak istiyor gibiydi. Nick'in bir kriz geçirdiğini biliyordum. Ama benden başka kimse bunun farkında değildi. O sonbahar ailece daha büyük bir eve taşındık. Nick'in odası benim çalışma ve yatak odamın tam üstündeydi. Geceleri saatlerce odasında yürüdüğünü duyuyor ve yukarı çıkıyordum. Hiç uyumuyor gibiydi ve çok mutsuz görünüyordu. Kendimi çaresiz hissediyordum. Doktordan Nick'e ilaç vermesini istedim ama bunu kabul etmedi. Nick'in önerdiğim ilaçları almak için henüz genç olduğunu söylüyordu. Başka bir terapiste gitmeyi düşündüm. Ama bunun Nick için yapılacak en iyi şey olduğundan şüpheliydim. Benim hayatım da iyi gitmiyordu. Yazdığım kitapların dışında bazı televizyon dizilerinde de oynamıştım. Ve öyle başarılı olmuştum ki sonunda dedikodu gazetelerine bile çıkmıştım. Benim için özel bir gün düzenlemişlerdi. Yaptığım ve yapmadığım şeyler hakkında bir sürü şey söylüyorlardı. İlk evliliğim hakkında sansasyonel bir şeyler bulmakta zorlandılar. Sakin ve iyi bir evlilikti. 9 yıl evli kalmıştık. Kocam Fransız bir bankacıydı. Çok ünlü ve saygın bir aileden geliyordu. Hayatımız düzenliydi. Sorun çıkmadan da boşanmıştık. Ama sonradan yaptığım iki gençlik hatası manşetlerle dünyaya ilan edilmişti. İlk hatam, 20'li yaşlardayken sadece birkaç ay önce beraber yaşamaya başladığım bir adamla kısa süren ikinci evliliğimdi. Kocam tecavüzden suçlu bulunmuş ve hapse gönderilmişti. Bu olay beni çok üzmüştü. Genç ve saftım. Benim için kötü bir deneyim olmuştu. Bu evliliğin gazetede yayınlanması acı dolu eski günleri bana yeniden hatırlatmış, olayların süslenip çarpıtılması durumu daha da küçük düşürücü hale getirmişti. Yazdıkları ikinci şey hamileliğim ve bundan sonra Nick'in babasıyla yaptığım kısa evlilikti. Bunu da sansasyonel bir şekilde yansıtmışlardı. Nick bunları okuduğunda benim kadar üzülmüştü. Bu haberler beni çok kötü bir duruma sokmuş, beni ve ailemi küçük düşürmüş, aslında her iki evliliğimden de haberi olan kocamı utandırmıştı. Ondan gizlim saklım yoktu aslında. Hem benim hem de çocuklarım için çok zor bir dönemdi. Yıllarca sahip olduğum sakin aile yaşamına rağmen şöhretin bedeli sonunda karşımıza çıkmıştı işte. Yazdıkları bazı şeyler doğru olmasa da en akıllıca tutum olarak susmayı tercih ettim ve hiçbir şey söylemedim. Ama bu skandal beni yıkmıştı. Gazetelerdeki haberlerden dolayı yıkıldığımı söylemek abartılı olmaz. Hakkımda söylenenler gazetede, magazin yazılarında ve televizyondaki magazin programlarında halkın gözünde küçük düşmem beni neredeyse mahvetmişti. Tam bunlar olurken gazetelerde Bill'le yapılmış röportajlar yayımlandı. Bill, televizyon programlarına çıkıp benim hakkımda konuştu. Tıpkı hala hapiste olan kocam gibi. Nick, sevdiği insanlara karşı yürekten bir bağlılık duyuyordu. Beni korumak için bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyordu. Benim hakkımda konuşmayı kesmesini söylemek için bile nasıl ulaşabileceğini sordu. Dürüstçe bunu bilmediğimi söyledim. Bill'in soyadını biliyordu. Onun ailesini arayıp mesaj bıraktı. Sanırım onlara Bill hakkında neler düşündüğünü söylemişti. Nick'in düşünmeden hareket ettiği ortadaydı. Yüreğini ve sevgisini rahatça ortaya koyardı. O zamanlarda bir yıkılmış görmekten nefret ettiğini biliyorum. Bundan haberim olmadı. Ama Bill, Nick'in mesajını alır almaz onu aramış olmalı. Nick'in günlüklerinden bir defa Bill'le kısa bir süre için buluştuğunu okudum. Benim haberim olmadan bunu nasıl becerdi bilmiyorum. Hepimiz için çok zor günlerdi. Özellikle de Nick için. Gazetelerdeki yazılara üzülüyordu. Çünkü bu yazılar onunla Bill'in babalık hakkını sona erdiren mahkemeyle ve John'un onu evlat edinmesiyle ilgiliydi. 13 yaşındayken küçük kardeşlerinin John'un onun öz babası olmadığını bilmemeleri konusunda ısrarlıydı. Gazeteleri susturmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Aylarca bütün çarpıtılmış haberlerine ve acımasızca yazdıkları şeylere karşın onlara dava açmayı reddettim. Bunun bizim için işleri daha da zorlaştıracağını düşünüp sabır ve sessizlik içinde acı çekmeyi yeğledim. Bu en mantıklı şey gibi görünüyordu. Ama aynı zamanda kimsenin bu hikayeyi benim ağzımdan öğrenemeyeceği anlamına da geliyordu. Ulusal dergiler ve diğer gazeteler önceden basılmış olan şeyleri tekrar yayımlayarak yangına körükle gidiyorlardı. Daha önce sözünü ettiğim gazetelerde bizi yıpratmaya devam ediyorlardı. Benim için çok zor günlerdi. Nick de bu olaylara çok kızıyordu. Çaresizlik duygusu onun depresyonuna da tuz biber olmuştu. Her şey Mayıs ayında Nick'in mezuniyetinden birkaç hafta önce gittiği bir dans yüzünden daha da kötüleşti. Nick bir çocuğun diğerlerine uyuşturucu verdiğine tanık olmuştu. Okulun Nick'in bunu kullanmadığından, sadece olaya tanık olduğundan, partinin de okul tarafından organize edilmediğinden şüphesi yoktu. Ama okul içinde ve dışında bir beyefendiye yakışmayan davranışlar konusunda katı kuralları vardı. Olanları gördüğü, buna izin verip okulu bundan haberdar etmediği ve aşağı yukarı 2 yıldır onlara sorun olduğu için Nick mezuniyetine sadece birkaç hafta kala okuldan atıldı. Buna çok üzülmüştüm. 9 yıldır o okulda okumuştu ve mezuniyetten bu kadar kısa bir süre önce okuldan atılmıştı. Fakat bunu yapmaya hakları vardı. Nick şok geçirmişti. Biz de çok üzülmüştük. Böyle bir şey olamazdı. Yalvardık, rica ettik, söz verdik ve kendimizi parçaladık. Hepsi boşa gitti. Nick'in o yılı bitirmesine ya da mezun olmasına izin vermiyorlardı. Kurallarına uymak ve standartlarından ödün vermemek zorundaydılar. Nick de buna anlayış gösterdi. Onlarla sadece Nick'e öğretmen tutmak konusunda anlaşabilmiştik. Ona diplomasını vereceklerdi. Ama bu konudaki katı tutumlarından dolayı Nick'i mezuniyet törenine kabul etmeyeceklerdi. Garip ama bunun şokunu Nick'ten çok ben yaşadım. O bu konuda benden daha felsefi düşünüyordu. Elimde kanıt olarak saklamak için okuldan, Nick'in olaya karışmadığını, sadece buna tanık olduğunu doğrulayan bir belge istedim. Nick'ten başka daha birçok çocuk okuldan atılmıştı. Bu, gelecekte böyle bir şeye kalkışacak olanlara çok büyük bir uyarıydı. Böylece Nick artık evdeydi. Ben de okulu bitirebilsin diye ona özel bir öğretmen bulabilmek için deli gibi uğraşıyordum. Nick çok çalıştı ve bütün öğretmenlerini etkiledi. Söz verildiği gibi diplomasını aldı ama mezuniyet törenine katılamadı. Okulda geçirdiği 9 yıldan sonra bu Nick'i olmasa da beni çok üzdü. Ama uğraşılacak daha büyük sorunlar vardı. Nick'i liseye kabul eden okullar birer birer tekliflerini geri aldılar. Okul bulamıyorduk. Daha çok yalvardık. Daha çok rica ettik. Daha çok istedik. Aklıma gelen her okul için tanıdığım herkesi aradım ve sonunda Nick'i kabul edecek yatılı bir okul buldum. Bu bir mucizeydi. Bana yardım eden herkese minnettardım. Nick bundan bir ders almış gibiydi. Ama haklı olarak hala çok üzgündü. Yatılı okul fikrini benden çok beğenmişti. Ben yatılı okul fikrini fazla sıcak bulmam. 10'lu yaşların ortaları, evde, ailenin yanında olmak için en önemli zamanlardır bana göre. 14 ile 18 yaşları arasında çocuklarımın neler yaptığını görmek ve kararlarında onlara yol göstermek isterim. Üniversite çağına geldiklerinde ben olmadan kendi ayaklarının üzerinde durabilirler. Başlarına ne kadar büyük bir dert olduğumu düşünürlerse düşünsünler, yanlarında olmak isterim. Ama Nick'in durumunda başka seçeneğimiz yoktu. Şehirde onu kabul eden tek bir okul yoktu. 8. sınıfta okuldan atılmak bir avantaj değildi. Tek seçeneği ona bulduğum yatılı okuldu. Nick'i kabul ettikleri için onlara minnettardım. Biraz hava değişikliği için onu 2 haftalığına Almanya'ya, arkadaşlarının yanına gönderdim. Orada kendini daha iyi hissetmeye başlamış gibi görünüyordum. Ağustos'ta onu büyük maceraya hazırlamaya başladık. Çoğu yatılı okul gibi Nick'in okulu da evi hariç her şeyi yanında götürmesine izin vermişti. Çarşaflar, havlular, teyp, bilgisayar, bisiklet, buzdolabı, çerçeveli posterler, notlarını yapıştıracağı bir tahta aldık. Evi hatırlatır diye en sevdiği bibloları paketledik. Tabii Sera'nın bir sürü çerçeveli fotoğrafını da yanına aldı. Evden uzaklaşmasının ona iyi geleceğini düşünmeye başlamıştım. Yeni bir hayata, yeni bir başlangıca, yeni bir yere ihtiyacı vardı. Nick'in hem şehirdeki hem de çiftlik evindeki yatak odaları Sera tapınağı haline gelmişti. Nick hala okuldan atılmış olmanın üzüntüsünü yaşıyordu. Yeni bir başlangıç yapacağı için mutluydum. O da çok heyecanlıydı. Okulun açılış tarihlerinde oraya gittik. Yeni eşyalarıyla eski ve değerli olanları taşımak için bir kamyonet kiraladık. Onu yerleştirmek için bir günümüzü harcadık. Eşyaları yerleştirdik. Yatağını yaptık. Bilgisayarını kurduk. Büyük umutlar ve biraz da korkuyla onu orada bıraktık. Kendime "O iyi olacak," diyordum. İçimden gelen sesleri yatıştırmak istercesine "Onun da yatılı okula giden diğer çocuklardan farkı yok," diyordum. Endişelenmekten vazgeçmeliydim. Ama bunu nasıl yapabilirdim ki? Bütün hayatı boyunca onun için endişelenmiştim. Onun yanında olmuştum. Onunla gülmüş, onun için ağlamış, onun için bahaneler bulup onun adına özür dilemiştim. Eve dönerken tek düşündüğüm onu ne kadar çok özleyeceğimdi. Bu sevdiğiniz, baktığınız, ilgilendiğiniz küçük bir kuşu gökyüzüne bırakmak gibi bir şeydi. Tek istediğim güvenle uçması ve etrafında uçuşan şahinlerin onu yakalamamasıydı. Nick batağa saplanıyor. Nick'in yatılı okulda kalışı endişe verici ölçüde kısa sürmüştü. Bunun ardından hızla meydana gelen şeyler gerçekten rahatsız ediciydi. Nick'in orada olduğu süre içerisinde beni herhangi bir sorun olduğu konusunda uyarmadılar. Ama Nick eşyalarıyla dolu çingene karavanıyla okula gittikten 10 gün sonra beni aradılar. Benimle çok açık konuştular. Söylediklerinde de haklıydılar. Nick'in ciddi bir sorununun olduğunu ve onu orada bırakmanın felakete davet olacağını söylediler. Sicilinde 2. bir okuldan atılma olmasını istemiyorlardı. Ama okulda kalmaya devam ederse başını derde sokacağından emindiler. "Burada kalamaz," dediler. "Tedaviye ihtiyacı var." Ben de bunun farkındaydım. Ama bunu ilk defa onlar söylemişlerdi. Sorunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorlardı. Ama bir sorun olduğundan emindiler. Nick kurallara uymuyor değildi. Uyamıyordu. Bu da bildiğim bir şeydi. Yaptığı ya da yapmadığı şeylerde kötü bir niyet yoktu. Sadece müziğe ayak uyduramıyordu. Ve bazen bu gerçeği örtbas etmek için istemiyormuş gibi davranıyordu. Ama onlar bunu fark etmişlerdi. Nick'te bazı şeylerin ters gittiğini hissetmişler, dikkat eksikliğini ve yaptığı saçma şeyleri fark etmişlerdi. En az onlar kadar ben de bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyordum. Asıl sorun ne yapmam gerektiğini ya da bu konuda bana kimin yardım edeceğini bilemememdi. Ellerinden geleni yapmalarına ve tüm iyi niyetlerine rağmen Nick'in gittiği 2 psikiyatrın ona pek yardımcı olmadıklarını anladım. Özellikle 2. psikiyatr pek başarılı olamamış gibiydi. Kime başvurmam veya nereye gitmem gerektiği konusunda hiçbir şey bilmiyordum. Şu gayet açıktı. Nick artık normal bir çevreye uyum gösteremezdi. Artık kurallara uyamıyordu. Yavaş yavaş kendini kontrol etme yeteneğini kaybediyordu. Bu onu mahvetmeden önce ben bunun hızını kesmeliydim. Bir kez daha aklıma gelen herkesi aradım. Problemli çocuklarla ilgilenen, onlara okul ve alışılmadık çareler öneren bir danışman buldum. Bu harikaydı. Tam ihtiyacımız olan şeydi. Danışmanı arayıp ertesi sabaha bir randevu aldım. Ben telefon görüşmelerini yaptığımdan Nick'i havaalanından bir başkası almıştı. Onu görmek için elimden geldiği kadar sakin bir şekilde içeri girerken, Nick eğrelti otların önündeki bir sıranın üstünde oturuyordu. Saçlarını tıraş ettiğini hemen fark ettim. Tek görebildiğim, yüzü ve yapmaması gereken bir şeyi yaptığında yüzünde beliren kocaman ve sıkılgan gülüşüydü. Kendimi kaybetmemeye kararlıydım. Bu bir işe yaramazdı. Yatılı okuldan gönderildiği için kendini dışlanmış hissettiğini biliyordum. Tek istediğim ona yardım etmekti. Onu öpeceğim sırada üzgün bir şekilde "Yine her şeyi mahvettim anne," dedi. "Hayır, mahvetmedin. Okuldan kovulmadın. Oranın senin için uygun bir yer olmadığını söylediler. Orada mutlu olamazdın Nick," dedim ve onu kucaklamam için ayağa kalktığında ikinci kez şoka uğradım. Saçlarını tıraş etmemişti. Eğrelti otların arasında tamamen kamufle olmuştu. Ayağa kalktığında saçlarını otlarla aynı tonda bir yeşile boyadığını gördüm. Ağzı kulaklarında sırıtıyordu. Umutla "Beğendin mi?" diye sordu. "Evet, tabii ki beğendim," dedim. Bu Nick'in egzotik saç renklerinin ilkiydi. Saçları yeşil, mavi, sonra tekrar yeşil oldu. Mavi lacivert arası bir renkten turkuaza, yarı kırmızı yarı sarı alev renginden sonunda simsiyah bir renge döndü. Bu son renk aslında ona yakışmıştı. Müziğin dışındaki ikinci tutkusu saç rengiydi. Saçlarını bir daha doğal renginde görmedim. Ama gerçeği söylemek gerekirse bir süre sonra buna alıştım. Öyle ki doğal rengini görsem bile tanımazdım herhalde. Ama yeşil tamamen farklıydı. Ben doğuştan özüne sadık bir insanım ve yeşil saç rengini harika bulanlardan biri değilim. Ama kendime ve diğer insanlara uyguladığım standartları Nick'le uygulayamayacağımı çoktan kabul etmiştim. Yatılı okulu bıraktığı için üzgündü. Orada sevdiği insanlarla tanışmış ve arkadaş edinmişti. Onları özleyeceğini söylüyordu. Ona daha iyi bir çözüm, kendime de onun için şehir içinde bir okul bulma sözü verdim. Yatılı okulda yapamayacağını anlamıştı. Oradakiler de Nick'le baş edemeyeceklerini anlamışlardı. Depresyonun, dikkat eksikliğinin ve diğer sorunlarının üstesinden gelmesine bir şekilde yardım etmeliydik. 9 aydan beri intihar etmeyi düşündüğünü fark etmemiştim. Bunu anlamış olsaydım gerçekten paniğe kapılırdım. Her zamanki gibi onun için çok endişeliydim. Ailesinin yanına geri döndüğüne memnundum. Hepimiz onu gördüğümüze çok sevinmiştik. O gece neşeliydi ve ertesi sabah da dinç bir şekilde erkenden uyandı, üzüntüsüne rağmen. Nick'e onun için bir okul bulma sözü veren danışmanla görüştük. Nick sabah görüşmelerini hiç sevmezdi. Hayatı boyunca geceleri geç saatlere kadar ayakta kalmış ve uyumakta zorlanmıştı. Sabahları da asla formunda olmazdı. Danışmanın asla kabul edemeyeceğimiz iki önerisi vardı. Onun söyledikleri karşısında Nick de ben de yıkılmıştık. Nick'in ortaokulundan aldığımız belgeyi okumuştu ve Nick'i ününden dolayı tanıyordu. Okuldaki öğretmenlerden bazılarıyla konuştuğu açıkça belliydi. Ayrıca Nick'in yeni bıraktığı yatılı okulla da konuşmuştu. Bize hiçbir okulun Nick'i kabul etmeyeceğini dobra dobra söyledi. Ona göre iki şansımız vardı. Birincisi Utah, Nevada, Colorado ya da öyle bir yerlerde bir okuldu. Burası kulağa daha çok çocuklar için bir hapishane gibi geliyordu. Kilitli ve dışarısıyla ilişkisi kesilmiş bir yerdi. Bir yıl boyunca Nick'i görmeyecektim. Tatil, telefon görüşmeleri ve dış dünyayla bağlantı kurmak yoktu. Danışman orada Nick'in iyileştireceklerini ve bunun Nick'in ihtiyacı olan şey olduğunu söylediğinde Nick neredeyse ağlayacaktı. Güney Kaliforniya'da buna benzer bir yer daha vardı. Ama bu da bize uygun olmazdı. Ve danışman burayı önermiyordu. İkinci teklifi Avrupa'da tanınmış bir okuldu. Nick burada 2 ya da 4 yıl kalmak zorundaydı. Okulun yeri çok daha güzel olsa da burası da Nick için bir hapishaneydi. Okul ailelerinin başa çıkmadığı problemli çocuklarla doluydu. Bu yüzden çocuklarının problemleriyle başkaları uğraşsın diye onları buraya bırakmışlardı. Hiçbiri benim tarzım değildi. Nikki'yi uzağa göndermeye, ondan kurtulmaya çalışmıyordum. Ona yardım etmek istiyordum. Ne gerekiyorsa evde, kendi ellerimle yapmak istiyordum. Böyle bir şeyin onun başına gelmeyeceği konusunda Nick'e söz verdim. Hiçbir yere gitmeyecekti. Onu evde tutacaktım ve gerekirse ona özel ders aldıracaktım. Bunları, iki fikrini de bana kabul ettirmeye çalışan danışmana söyledim. Ona vaktini boşa harcadığını ve şapkasını önüne koyup düşünmesini de söyledim. Nick için eve yakın bir gündüz okuluna ihtiyacımız vardı. Danışman bunun pek kolay olmayacağını belirtti. Bunun zaman alacağını ben de biliyordum. Birkaç gün içinde ilginç bir öneriyle geldi. Nick'i almayı kabul edecek bir okul bulmasının zaman alacağını ama bu arada Nick'i meşgul edecek başka bir fikrinin olduğunu söyledi. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş, özellikle şu ya da bu şekilde sorunu olan çocuklar için hazırlanmış bir programdı bu. İtiraf etmeliyim ki bu çok ilgi çekici bir fikirdi. Bu konuda bazı şüphelerim vardı ve bunun zararsız olduğu konusunda emin olmak istiyordum. Ama danışman bu programa katılan birçok çocuk tanıdığını ve buranın Nick'i 3 haftalığına göndermek, onu meşgul etmek, kendine olan saygısını yeniden kazanmasını sağlamak için mükemmel bir yer olduğunu söyledi. Bu arada biz de ona bir okul bulacaktık ve programı bitirir bitirmez yeni okuluna başlaması için her şeyi hazırlayacaktık. Söyledikleri mantıklı geliyordu. Ama hoşuma gitmeyen tek şey danışmanın bana gizlice bunun sürpriz olmasının olayın en önemli kısmı olduğunu söylemesiydi. Ona göre Nick'in bundan haberi olmamalıydı. Hazırlanmasına fırsat verilmemeliydi. Çünkü birçok çocuk böyle farklı ve korkutucu bir şey karşısında evden kaçmıştı. Böyle bir şey olmayacağını biliyordum. 3 yıl önce parkta bir bankta oturup çörek yediği gün dışında Nick evden hiç kaçmamıştı. Bu sanki ona ihanet etmekti. Ama danışman beni buna ikna etti. Oysa neler olacağını tahmin etmeliydim. Çocuğumu tanıyordum ve aramızdaki samimiyete başkalarının müdahale etmesine izin vermiyordum. Ama Nick inkar edilemez bir şekilde kötü durumdaydı ve gittikçe de kötüleşiyordu. Bu yüzden doktor beni ikna etmeyi başardı. Birkaç gün sonra bir sabah erkenden açık arazi programı için cellada benzeyen bir adam çıka geldi. Sabahın 6'sında çıplak ayaklarım ve geceliğimle onu kapıda karşıladım. Benden 20-30 santim kadar uzun görünüyordu. Nicky'ye onun 2 katı gibi görünmüş olmalı. O zamanlar Nicky 14 yaşındaydı ve eğer yatılı okulda işler iyi gitmiş olsaydı bir lise öğrencisi olacaktı. Ama şimdi sabahın 6'sında karışmış saçlarıyla uyuyan bir çocuktu. Yeşil saçlarını doğal rengi olan açık kahverengiye boyatmaya ikna etmiştim. Ve inanın bu kolay olmamıştı. Berberi hala bundan bahseder. Nick'in suratını görünce kalbim parçalandı. Korkmuş görünüyordu. Odasındaki bu yabancı da kimdi? Birden içeri girip onu kurtarmak istedim. Ama bunu yapamayacağımı biliyordum. Ya da en azından bunu yapmamam söylenmişti. John'la bu konu hakkında uzun uzun konuştuk. Bütün endişelerimi ona anlattım. Ve sonunda bunun Nick için en iyisi olduğuna karar verdik. Zaten topu topu 3 hafta sürecekti. Nick'i çok fazla koruduğumun farkındaydım. Ve bu program bunu biraz azaltmam için iyi bir fırsattı. Adam Nick'e açık arazi programı için uçağa bineceklerini söylediğinde kendimi bir canavar gibi hissettim. Nick gözlerimin içinde beni öldürmek istercesine baktı. Bu yüzden onu suçlamıyordum. Sabahın 6'sında biri odamda belirip beni bir yerlere götüreceğini söyleseydi silahımı çıkarıp onu vurmak isterdim. Nick'in bakışlarından bunu istediği belliydi. Adam öyle sert bakıyordu ki sanki Nick bu fikri beğenmese de onu yatağından çıkaracak, sırtına alacak ve götürecekti. Nick onunla tartışmadı. Yarım saat sonra evi terk ettiler. Giderlerken Nick'i öpmeye çalıştım. Ama o hayatında ilk defa beni öpmedi. Ben de ağlayarak eve döndüm. Kendimi ona ihanet etmiş ve belki de onu tehlikeye atmış gibi hissediyordum. Onu yabancıların eline bırakmıştım. Ya güvenir değillerse, ya ona bir şey olursa, bunları düşününce çıldıracak gibi oluyordum. Ama bir yandan da kendimi düşünmekten alıkoyamıyordum. Yanındakiler havaalanından beni aramasına izin vermişlerdi. Ve Nick benden ne kadar nefret ettiğini, ona yaptıklarım için bir canavar olduğumu söylemişti. Onunla tamamen zıt fikirde değildim. Ama onun iyiliği için bir şeyler yapmaya çalıştığımı açıkladım. Yine de bana çok kızgındı. Telefonu suratıma kapattı. 3 hafta boyunca günler geçmek bilmedi. Orada Nick'in sesi bir dev adama benzeyen ama kibar, akıllı ve nazik bir danışmanı vardı. Nick'le yakından ilgileniyor gibiydi. Nick'in doğumundan beri ilk kez birbirimizle haberleşemiyorduk.